Ayrım 28.
7. Ruhsal tedavi. Ruhsal tedavi, psikoterapi, ruhsal bozuklukları konuşma yoluyla düzeltmeyi ve iyileştirmeyi amaçlayan tedavi biçimidir. Genç ve erişkinlere uygulanan ruhsal tedavinin birçok türü vardır. Bireysel tedavi, grup tedavisi, aile tedavisi, psikodrama, tiyatro yoluyla tedavi gibi. Ruhsal tedavi tek başına uygulanabildiği gibi hastane ve ilaç tedavisiyle birlikte de yürütülebilir. Her hasta için gerekli ve uygun tedavi yöntemi hastalığın türüne ve hastanın özelliklerine göre belirlenir. Ruhsal tedavinin süresi ve yoğunluğu da her hasta için değişiklik gösterir. En yoğun bireysel tedavi biçimi psikanalizdir. Sigmund Freud'un 20. yüzyılın başlarında geliştirdiği psikoanalitik tedavi serbest çağrışım yöntemine dayanır. Bir divana uzanan hastaya aklına gelen her şeyi hiç çekinmeden, bir elemeden geçirmeden kendini çağrışımların akışına bırakarak anlatması istenir. Haftada 4-5 kez birer saatlik görüşmelerle 2-3 yıl veya daha uzun sürebilir. Klasik psikoanaliz tedavi adı verilen bu yöntem genellikle nevrozlarda özel olarak seçilen hastalara uygulanır ve hastanın bilinç dışını derinliğine tanımayı amaçlar. Burada kısaca tanıtmaya çalışacağım ruhsal tedavi, klasik psikanalizin ilke ve kavramlarını temel alan ancak o denli yoğun olmayan bireysel tedavi türüdür. Bu tedavide amaç hastanın kendi kendini tanımasına yardımcı olmak, ruhsal sıkıntılarının çocukluktan gelen nedenlerini kavramasını sağlamak, iç çatışmalarıyla davranış ve belirtilerinin ilişkisini göstermektir. Böylece hastanın ruhsal sıkıntılardan kurtulmasına, insanlarla ilişkilerinin düzeltilmesine, uyumunun artırılmasına ve ruhsal olgunlaşmasına çalışılır. Psikanaliz temeline dayanan ruhsal tedavide hasta divana uzanarak değil, hekimle yüz yüze konuşur. Serbest çağrışım yerine haftada 1-2 kez karşılıklı görüşmeler yapılır. İlkeler ve amaçlar aynıdır ancak ruhsal tedavi genellikle daha kısa sürelidir. Bu tür tedaviden daha çok nevrozlu hastalar, kişilik ve cinsel uyum sorunları olanlar yararlanırlar. Terapist, ruh hekimi ya da ruhsal tedavi konusunda eğitim görmüş bir psikolog, önce hastayı dinler, sorunlarını inceler, kişiliğini tanımaya çalışır ve bir ön tanı koyar. Hastaya en uygun gelecek ruhsal tedavi yöntemini, eğer bu konuda kendisini yetkili görüyorsa hastaya önerir. Ruhsal tedavinin nasıl yürütüleceği, süresi ve amacı üstünde konuşur. Kısacası, hasta ve hekim arasında bir çeşit sözleşme yapılır. Hastanın hekimden ne beklediğini açıkça belirtmesi gibi, hekimin de hastaya ne verebileceği, ona ne konuda ve ne ölçüde yardımcı olacağının açıkça konuşulması gereklidir. Hastanın beklentileriyle hekimin amaçları birbiriyle çelişiyorsa, tedavi süreci verimli olmaz. Sorunun türüne göre ruhsal tedavi ya yoğun ve uzun süreli ya da belli konularda düzelme sağlayıcı kısa bir tedavi olabilir. Ya da psikotik hastalarda olduğu gibi ilaç tedavisine destekleyici ruhsal tedavi eklenebilir. Uygulanan tedavinin hastaya ve soruna uygun düşmesi ve özellikle amacın hasta ve hekimce açık seçik bilinmesi çok önemlidir. Ruhsal tedavide amaç hastanın kişiliğini değiştirmek, yeni baştan kurmak değildir. Hastanın belli tek bir korkusunu ortadan kaldırmak da bir amaç olabilir. Çevresiyle çok uyumsuz bir kişinin ruhsal uyumunu sağlamak ise daha uzun ve yoğun bir çalışmayı gerektirir. Bu tartışmadan anlaşılacağı gibi ruhsal tedavide hekim-hasta işbirliği ve ortak çabası en önemli koşuldur. Hasta, uyutularak ameliyat edilen biri gibi kendini hekime bırakmaz, hekimin kılavuzluğuyla o da tedaviye etkin olarak katılır. Ruhsal tedavinin etkisi nereden gelir? Her hasta hekim ilişkisinde geçerli olan kimi özellikler ruhsal tedavide de vardır. İyi bir hekim yetkili, bilgili bir kişidir hastanın gözünde. Danışılacak, güvenilecek, yardım alınacak bir uzmandır. Hastalığa tanı kor, iyileşme yol ve yöntemlerini anlatır ve uygular. Hastasına sorunuyla ilgili açıklama yapar, hastalıkla ilgili merakını, korku ve kuruntusunu giderir. Ona verebileceği ölçüde güvence verir, yersiz kuruntu ve kaygılarını yatıştırır. Hastasını inandırır, destekler ve yüreklendirir. Hekimin ilgisi, anlayışı ve tedavide yapılacakları anlatması, düzeltme olanağı bulunduğunu söylemesi hastayı rahatlatır. Hekimin gücü, mesleğinden, bilgisinden, deneyiminden ve bunlarla birlikte kişiliğinden gelmektedir. İyi bir hekim, hastasını gerçekçi olarak umutlandırabilir, tedaviyi benimsemesini sağlayabilir. Tersine hekim hastasının umudunu söndürebilir, tedavi olanağını ortadan kaldırabilir. Yanlış konan bir tanı hastayı öylesine sarsabilir ki birçok hekimin çabası bu yanlışı düzeltmeye yetmeyebilir. İyi bir arkadaşla dertleşme, sorunlarını paylaşma ve danışma bir ölçüde ruhsal tedavidir. Kimi zaman anlayışlı bir dinleyiciye içini dökmek insanda ruhsal boşalım sağlar. Bunsuz insan ilişkisi düşünülemez. Özellikle değer verdiğimiz ve sevdiğimiz kişilerle konuşmaktan büyük bir rahatlık duyarız. Psikoterapi, sorumlu kişi ya da hastanın yukarıda saydığımız gereksinimlerini karşılar. Ancak tedavi ortamı, arkadaşlık ve söyleşi ortamı değildir. Psikoterapi belli bir amacı, yöntemi olan bir tedavi biçimidir. Kullandığı araç konuşma ve iletişimdir. Terapist bu ilişkide yalnız bilgi ve becerisini değil, kendi kişiliğini de kullanır. Yaşlı bir anne benden ruhsal tedavinin ne olduğunu sormuştu. Ben de ilkokul eğitimli bu annenin anlayabileceği biçimde anlatmaya çalışmıştım. Açıklamanın sonunda "Ha anladım," dedi. İnsan insanın zehirini alır, siz de hastaları konuşturarak zehirini dışa akıtıyorsunuz. Bu söz psikoterapiyi tam anlatmasa bile önemli bir özelliğine parmak basmaktadır. Çünkü ruhsal tedavide var olan bir özellik ruhsal boşalımdır. Katarsis. Ancak psikoterapinin amaçlarından sadece biridir bu. Asıl amaç hastaya hastalığının nedenlerini göstererek kendini tanımasına yardımcı olmaktır. Başka bir deyişle ruhsal çatışmaları ile davranışları arasındaki ilişkiyi göstermektir. Ancak bu yolla hastanın daha sağlıklı tepkiler geliştirmesine yardımcı olunabilir, ruhsal sorunları azaltılabilir. Hekimin hastasını tanımasından daha önemlisi hastanın kendi kendisini tanımasıdır. Bu birkaç kuru entelektüel açıklama ve yorumla başarılamaz. Hastanın tedavi ilişkisi içinde düzeltici duygusal bir yaşam deneyimi, corrective emotional experience geçirmesi gerekir. Bu nedenle psikoterapi uzun zaman alan bir süreçtir. Psikoterapide amaç hastanın daha olgun, daha bağımsız davranabilmesi, sorunlarıyla başa çıkabilecek benlik gücüne kavuşturulmasıdır. Bu nedenle terapist, hastanın yalnızca sağlıksız yönleriyle uğraşmaz, benliğinin sağlıklı ve güçlü yanlarını destekleyerek hastasının sorun çözme yeteneğini de artırır. Hastanın yardım almayı istekli ve işbirliğine yatkın olması ruhsal tedavide ön koşuldur. Hekimlikte hastanın isteğine karşın tedavi uygulanamaz. Bunun tek istisnası çocuklardır. Gençler ve erişkinlerle verimli bir tedavi hastanın isteğine bağlıdır. Hasta ailenin zorlamasıyla hekime gelse de tedaviye karşı koyabilir. Ağır kişilik bozukluklarında, alkol ve ilaç tutkunluklarında hastaları tedavide tutmak kolay değildir. Eşcinseller de değişmek istemediklerinden pek seyrek olarak hekime başvururlar. Hastanın tedaviyi benimsemesi hekimiyle hemen işbirliğine gireceği anlamına gelmez. Her şeyden önce hasta ile terapist arasında güvenli bir ilişki kurulması gerekir. Ancak insanlar değişmek isteseler bile değişmeye karşı koyabilirler. Bu tıpkı dişi ağrıdığı için dişçiye koşan sonra da tedaviye direnen hastanın durumuna benzer. Çünkü değişmek, alışkanlıklardan vazgeçmek insana zor gelen ve acı veren bir olaydır. Hastanın kendisini olduğu gibi hekimine açması da zaman alan bir iştir. Başka bir deyişle her tedavi ilişkisinde doğal olan direnç olayı ile hekimin uğraşması gerekir. Hasta bilinç dışı çatışmalarının, gizli kalmış duygularının, onda suçluluk duygusu yaratan eğilimlerinin bilince çıkarılmasına karşı direnecektir. Freud'un tedavide üstünde en çok durduğu konulardan biri de bu direnç, resistance olayıdır. Hasta pek çok biçimde ve bilinç dışı bir tutumla direncini belli edebilir, önemli konular yerine ayrıntılar üzerinde durabilir. Can alıcı yaşam olaylarını unutabilir, önemli bir konu konuşulurken sözü daha önemsiz konulara kaydırabilir. Kimi hasta durmadan konuşarak, yakınmalarını sıralayarak, havadan sudan konuşarak tedavi süresini doldurabilir. Görüşme gününü unutarak, görüşme saatine geç gelerek de direncini belli edebilir. Ya da hasta duygularını açıklamak yerine düşünce ve görüşlerini açıklamaya yönelebilir. Tedavi ilişkisini entelektüel bir tartışmaya dönüştürebilir. Psikoterapide ikinci önemli olay aktarım, transference olayıdır. Hasta, ana baba ya da kendisi için çocukluğunda önemli yeri olan birisiyle ilgili tutum ve davranışlarını terapiste onlardan birinin yerine koyarak duygularını ona yansıtır. Bu da bilinçli değil, bilinç dışında oluşan bir ruhsal olaydır. Freud'un belirttiği gibi hasta ana ve babasıyla olan ilişkisini olumlu ve olumsuz yönleriyle tedavi ortamına aktarır. Bu duygu ve tutumlar olumlu ise hasta terapistiyle sıkı bir işbirliğine girer. Onun görüşlerini, değer yargılarını benimser, kendisini beğendirmeye çalışır. Kısacası terapistiyle özdeşim yapar. Belirtileri bir süre için yatışabilir, davranışları düzelebilir. Hiç kuşkusuz terapist, hastayı kendi örneğine uydurmaya, kendine benzetmeye çalışmadan bu olumlu ilişkiden yararlanır. Tedavide amaç hastayı kendine bağımlı kılmak değil, bağımsızlığa yöneltmektir. Ancak hasta ana babasıyla ilgili çelişkili ve olumsuz duygularını da terapistine yansıtabilir, onunla çatışmaya, sürtüşmeye girebilir, çocuksu beklentilerini, doyumsuz kalan isteklerini açığa vurabilir. Aktarım olayının incelenmesi hastanın ana babasıyla ilişkisinin gerçek niteliğini aydınlatması bakımından önemlidir. Tedavi ilişkisine uymayan yoğun duygusal tepkiler genellikle aktarım belirtileridir. Hasta doğrudan hekimi över, onun tek hastası olma isteğini açığa vurur. Hekimin özel yaşamıyla ilgilenir. Bunlar olumlu aktarım belirtileri olabilir. Zaman zaman ters tutumlar, öfkeli ve alaycı sözler, aşırı kıskançlık, aşırı bağımlılık olumsuz aktarım belirtileri olarak ortaya çıkabilir. Aktarım olayı terapist için de söz konusudur. Counter transference. Hekimde kendi ana ve babasıyla ilişkisinden kaynaklanan olumlu olumsuz birçok duygu ve davranışını bilinçsiz bir biçimde hastasına yansıtabilir. Hekim bunu hastaya ya aşırı ilgi ve sempati besleyerek, onu kendisine dert ortağı ederek, ona yersiz güvence vererek ya da tam tersine alaycı, kırıcı sözler söyleyerek, gereksiz tartışmalara girerek hastasını dinlemek yerine hep kendisi konuşarak belli eder. Önemli olan hekimin bu duygularının, tutumlarının ayardına varması, karşı aktarımın tedaviyi olumsuz etkilemesini önlemesidir. Terapist iyi eğitim görmüşse ve bu konularda bilinçlenmişse, kendi duygu ve tepkilerini tartar ve bunları olumlu bir tedavi ilişkisinin kurulması için kullanır. Ancak hekimin hastasına karşı olumlu olumsuz bir tepkisi, karşı aktarım olayıyla ilgili değildir. Hekim de hastasına karşı sıcak duygular besleyebilir ya da zaman zaman yerinde öfke duyabilir. Belirtmek gerekir ki psikoterapi bir uzmanlık işidir. Her ruh hekimi hasta tedavi edebilir ama eğer uygun eğitim almamışsa yoğun bireysel psikoterapi yapamaz. Ayrıca psikoterapi kitaplardan değil, bir eğitim merkezinde uygulama ve denetimle öğrenilir. Bu eğitimin ayrıntılarına girmeden iyi bir terapiste bulunması gereken temel özelliklerinden söz açmak yararlı olur. Bunlardan ilki belki de en önemlisi hastayı dinlemektir. Psikoterapi bir konuşma tedavisi olduğuna göre bunu söylemek gereksiz sayılabilir. İnsanlar genellikle çok konuşur ama az dinlerler. Çoğu konuşmalar karşılıklı değil, hep bir ağızdan konuşma biçiminde sürer gider. Başka bir deyişle, herkes kendi söylediğiyle ilgilidir. Bu bakımdan dinleyebilmek insan ilişkilerinde çok önemli bir yetenek, bir meziyettir. Psikoterapide ise en önemli ilk koşuldur. Terapist, hastasını ancak ilgiyle dinlerse anlayıp tanıyabilir. Hastayı anlamak ve tanımak tedavinin yarısıdır. Freud'un şu öğüdü bu bakımdan anlamlıdır. Hastanızı tedavi etmeye çalışmayın, anlamaya çalışın. Psikoterapi eğitimine yeni başlayanlara zor gelen şey hastayı dinlemektir. Gereksiz sorular sorarak ya hastanın anlatımındaki akışı bozarlar ya da arada görüş bildirmek, uygun bir karşılık vermek zorunluluğu duyarlar. Hastanın susması onları tedirgin eder. Boşluğu doldurmak için kendilerini bir söz söylemeye zorlarlar. Doktor Orhan Öztürk'ün dediği gibi kısa suskunluklar onlara uzun gelir. Toy ya da tedirgin bir terapist hastayı soru yağmuruna tutar. Bazen de gereksiz açıklamalar, ders verircesine konuşmalar, bilgiç yorumlar yapar. Ancak eğitim döneminde terapist için bu tutum doğal sayılmalı bir karşı aktarma belirtisi olarak yorumlanmamalıdır. Genç terapist, coşkusu ve sabırsızlığı nedeniyle hastasına bir şeyler vermeye çalışır, ancak zamanla iyi bir dinleyici olmayı öğrenebilir. Ruhsal tedaviyi öğrenmek bir bakıma yüzme öğrenmeye benzer. Yüzmeye çalışanlar genellikle çok çabalar, çok çırpınırlar. Oysa kişi ne kadar az çabalarsa su yüzünde kalmayı o kadar kısa sürede öğrenir. Tedavi ilişkisinde dinlemeyi öğrenen kişi de terapist olma yolunu tutmuş demektir. Dinlemek edilginlik ve suskunluk demek değildir. Hekim yerinde sorularla hastanın konuşmasını destekleyebilir, anlamlı konularda kalmasını sağlayabilir. Dinlemek iyi bir gözlem için de gereklidir. Hastanın söylemeye çalıştıklarıyla, gizlemeye çalıştıkları ancak ön yargısız bir dinlemeyle anlaşılabilir. Bu nedenle terapist hastasını üçüncü kulağıyla ve can kulağıyla dinlemelidir. Hekim dinlerken kendisini hastanın yerine koyarak duygularını ve davranışlarını kavramaya çalışır. Başka bir deyişle hastasıyla eş duyum, empati yapar. Hastaya acıyarak, hak vererek değil, onu tanımak, anlamak için yapar bunu. Terapiste aranacak başka bir özellik de yan tutmama ve hastasını olduğu gibi görebilme yeteneğidir. Terapist hastasını daha iyi uyum yapmaya, daha gerçekçi davranışlarda bulunmaya yöneltir. Ancak hastasını yargılamaz, eşler, ana baba ve gençler arasındaki çatışmaları yan tutmadan inceler. Hastasının kimi tepkilerini saçma, kimi davranışlarını aşırı ya da gerçek dışı bulabilir. Onun işi hastasını bu yönüyle tanımak, daha uyumlu, daha sağlıklı tepkilere yöneltmektir. Hasta yargılandığına inanıyorsa terapistine gereği gibi açılamaz. Öfkeden köpürüp çocuğunu döven ya da vurup kırıp ortalığı dağıtan bir kişiye ayıp ettiğini söylemenin bir yararı yoktur. Yapılacak şey bu tepkiye yol açan nedenleri birlikte bulup çıkarmaktır. Hasta çoğu kez kendisini hekimden önce yargılar. Onun gereksinim duyduğu yeniden yargılanmak değil, öfkesini nasıl dizginleyeceğini öğrenmektir. Ancak hastasına bazı şeyleri yasaklayabilir, onun yararına sınır koyabilir. Örneğin intihar eğilimleri olan hastasına terapist kesin bir dille bir daha girişim yapmamasını, böyle bir eğilim belirince kendisini hemen aramasını söyleyebilir. Ruhsal tedavide başka bir kural da terapistin hasta yerine karar vermemesi kuralıdır. Hasta önemli kararlarını hekimine danışıp konuşarak kendi vermeli, kararlarının sorumluluğunu kendi taşıyabilmelidir. Terapist hastasını uyarabilir, kararını erteleterek onunla seçenekleri konuşabilir, doğabilecek sonuçları birlikte gözden geçirebilir. Örneğin ayrılma, boşanma gibi önemli konularda terapistin hastası adına karar vermesi ya da ikircikli olan hastasını bir yönde desteklemesi çok yanlıştır. Sonuçları hasta için de terapist için de kötü olabilir. Hasta sorumluluğu terapistine bırakmak isteyebilir ama tatsız sonuçlardan da onu sorumlu tutar. Gençlerin ruhsal tedavisi pek çok hekimin vurguladığı gibi güçlüklerle doludur. Anna Freud, gençlerle ruhsal tedaviyi baştan sona kadar tehlikelerle dolu bir girişim, bir serüven olarak tanımlar. Ruhsal durumları durmadan değişen gençlerle çalışan bir hekim, sık sık beklenmeyen durumlarla karşılaşır. Hekim gencin değişen durumuna ayak uydurmaya, uygun tutum takınmaya fırsat bulamaz. Jocelyn, gençlerle ruhsal tedavinin çok yorucu, sınayıcı, kimi zaman da sıkıntı verici ve şaşırtıcı olduğunu söyler. Lauren, gençlerin sabırsızlığının, konuşma isteksizliğinin, işbirliğine yanaşmayışlarının ve içgörü eksikliklerinin hekime uygun bir tedavi ortamı yaratmaktan alıkoyduğunu belirtir. İlk güçlük genci hekime götürmekle başlar. Ailesiyle sürtüşme içinde olan öfkeli ve tedirgin genç, deli doktoruna gitmeye büyük tepki gösterir. Sorunlarının nedenini kendi dışında aramaya eğilimi olduğundan ana babasına baş kaldırıp "Benim bir şeyim yok, deli doktoruna siz gidin" diyebilir ya da gönülsüz, konuşmamaya kararlı olarak hekime gelir. Genç, ruh hekimine gitmeyi kendisine yöneltilmiş yeni bir ceza olarak yorumlar. Ruh hekimini de ana babası ve tüm erişkinlerden birisi, kendisine karşı olan ve ana babasının yanında yer alan bir erişkin gibi görür. Bu nedenle gençlerin tedavisinde önemli iki şeyden biri onlara tedaviyi kabul ettirmek, ikincisi de tedavide tutabilmektir. Ruhsal tedaviyi benimseyen ve sürdüren bir gençle çalışan bir hekimin de sürekli tetikte durması gerekir. Gençler beklenmedik bir anda tedaviyi bırakabilirler. Bu güçlüklere karşın gençlerin ruhsal tedavisi başarılı olabilir. Balser, gençlerin %80'inin kısa süreli tedaviden yararlanabildiklerini, geri kalan %20'sinin de uzun ruhsal tedaviyi ya da hastane tedavisini gerektirdiğini belirtir. Gençlere uygulanacak ruhsal tedavi yöntemi bu nedenlerle özellikler taşır. Hekim, yaklaşımını gençlik döneminin genel niteliklerine ve tedaviye aldığı gencin özelliklerine göre ayarlamalıdır. Anna Freud, bu çağdaki gence yaklaşma güçlüğünü umutsuz bir aşka düşmüş ya da sevdiği birini yitirmiş, yas tutan bir kişiye yaklaşmanın güçlüğüne benzetir. Böyle bir insan yardıma gereksinim duyar ama yardım da kabul etmez. Tüm ruhsal enerjisini kendine çevirmiştir. Cinsel ve saldırganlık dürtülerini denetim altında tutabilmek için yitirilen kişiye bağlamıştır tüm ruhsal yatırımını. Kişinin ruhsal enerjisi başka yönlere çekildiği oranda o kişiye yardım umudu vardır. Ruhsal tedaviden gencin yararlanabilmesi için hekimine ruhsal yatırım yapabilmesi, ona güvenmesi, bağlanması, onu geçmişte sevdiği önemli bir kişi yerine koyabilmesi gerekir. Başlangıçta hekimine bağlansa bile bu tedavinin sürekli olacağı anlamına gelmez. Ana babasının uydusu olmaktan çıkmaya çalışan genç için bu yeni bağlılık ürkütücü olabilir. Hekime aşırı bağlanmak bunaltı uyandırabilir. Bu yeni ilişkiyi bağımsızlık çabalarının önüne dikilmiş bir engel gibi gördüğü için tedaviden kopabilir. Gençlerle çalışan pek çok hekim ruhsal tedavide derine inen çözümlemelerden kaçınmayı ya da ikinci sırada atmayı öğütler. Tedavi deneyimi gencin kendisini toparlamasına, savunmalarının dolayısıyla benliğinin güçlendirilmesine yöneltilmelidir. Davranışının bilinç dışı nedenlerine inmek, derin yorumlar yapmak genci tedirgin eder. Tedavi şimdiki sorunlar ve uyum güçlükleri üzerine yoğunlaştırılmalıdır. İçten ve çevreden gelen baskılarla daha iyi başa çıkmasına yardım edilmelidir. Yaratıcı özellikleri desteklenerek toplumdaki ve okuldaki başarıları artırılmalıdır. Hekim gence duygularındaki ve tepkilerindeki çarpıtmaları göstererek tedavi ilişkisini düzeltici duygusal deneyim durumuna getirebilir. Terapist, bilinçaltını deşmek yerine hastasının şimdi karşı karşıya olduğu güncel gerçeklere daha sağlıklı tepkiler geliştirmesine yardım etmelidir. Gerçekçi olmayan ve kendine zarar veren davranışlardan kaçınmasını sağlamaya çalışmalıdır. Hiç kuşkusuz erişkinlerle tedavide olduğu gibi, gençle tedavide de amaç kendini tanımasına yardımcı olmaktır. Ancak bu yolla genç ters tepkilerden sakınabilir, duygularını çarpıtmadan dışa vurabilir, dış gerçeklerle daha kolay başa çıkabilir.